Ayrım 9.
Bana dünyanın değişimiyle ilgili bir şey söylemeyeceksin, öyle mi? Senin bana söylemeni bekliyorum. Düşüncelerinizle, söylediklerinizle ve yaptıklarınızla buna karar vereceksiniz. Sen ne diyorsun, neyi seçiyorsun? Neler olacağını söylemeyecek misin? Burada geleceğinizle ilgili kehanetlerde bulunmak için bulunmuyorum. Bunu asla yapmam. Zaten o kadar çok kişi kehanette bulunuyor ki, dikkatli olmazsanız korktuğunuz başınıza gelir. Gittiğiniz yolu beğenmiyorsanız yönünüzü değiştirin. Bunu nasıl yapabilirim? Otoritelere karşı ne yapabilirim? İçine dön. İçsel bilgeliğini ara. Sana ne söylüyorsa onu yap. Eğer dünyanın değişimine neden olan çevre tahribatını önlemek istiyorsanız, politikacılara ve sanayicilere yazın. Sivil toplum örgütleri oluşturun. Yolunuzda yürürken etrafınıza pozitif enerji gönderin. Çevrenizdeki insanların paniğe kapılmasını önleyin. Problemlerin çoğu panik kaynaklıdır. En önemlisi, korkmayın. Asla ölemezsiniz. Sürecin daima işlediğinin bilincinde olun. Sükunetle olanların sizin için iyi olduğunu bilin. Her şeydeki mükemmelliği yakalayın. Gerçekten kim olduğunuzu yaratmak için en uygun koşullarda olacağınızı bilin. Bu barışın yoludur. Bir şeylerden kaçmaya çalışmayın. Kaçtığınız şeyle daima yüzleşirsiniz. Gelecekle ilgili karamsar olan insan, mükemmellikte kalmayı başaramamış insandır. Başka bir önerin var mı? Kutlayın. Hayatı kutlayın. Kendinizi kutlayın. Kehanetleri kutlayın. Tanrı'yı kutlayın. Kutlayın. Oyunu oynayın. Ana haz getirin. An ne getirirse getirsin. Çünkü haz, kim olduğunuzdur ve kim olacağınızdır. Tanrı her şeyi mükemmel yaratır. Eğer bir şeyde mükemmelliği görmüyorsanız, Tanrı'yı da bilemezsiniz. Tebessüm edin, mükemmelliği kutlayın. Sadece mükemmelliği görün. Dünyanın yörüngesini değiştirmesinden, bir meteor çarpmasından, zelzelelerden kaçınabilir miyim? Tüm bunların negatif etkisinden kaçınabilirsin. Sana sorduğum soru bu değildi. Ama verdiğim cevap bu. Gelecekle korkusuzca yüzleş. Süreci anla ve mükemmelliği gör. Bu huzur, bu dinginlik, bu sakinlik seni başkalarının negatif dediği deneyim ve sonuçlardan uzak tutacaktır. Peki tüm söylediklerin doğru değilse, ya Tanrı değilsen, benim üretken hayal gücümün bir ürünüysen? Aynı soruya döndük ha? Pekala ya, öyleyse ne olur? Yaşamak için daha iyi bir yol biliyor musun? Huzurlu, dingin ve sakin kalmanı söylüyorum. Böylece gezegensel felaketler olursa olabilecek en iyi sonucu alırsın. Tanrı olmasan bile, sadece sen olsan bile, her şeyi uydurmuş olsan bile daha iyi bir öneri bulabilir misin? Hayır, sanmıyorum. Benim Tanrı olup olmadığım bir şeyi değiştirmiyor. Üç kitaptaki bilgiyle bilgeliği yaşa. Daha iyi bir yol olduğunu düşünüyorsan onu dene. Eğer bu kitaplardaki tüm konuşmaları yapan Neil Donald Walsh olsa bile daha iyi öneriler bulman zordur. Şöyle düşünsen iyi olur. Ya konuşan kişi Tanrı'dır ya da bu Neil denilen kişi oldukça zeki bir insandır. Ne fark eder? Fark şurada. Eğer bunları söyleyenin Tanrı olduğuna inanırsam daha dikkatli dinlerim. Ah palavra! Binlerce kez, yüzlerce farklı şekillerde sana mesaj gönderdim ve çoğunu dinlemedin bile. Galiba öyle. Galiba mı? Peki, dinlemedim. Bari bu kez dinle. Bu kitabı sana kim getirdi? Kendin. Tanrı'yı dinlemiyorsan kendini dinle. Ya da medyum arkadaşımı. Ya da medyum arkadaşını. Benimle dalga geçiyorsun ama seninle bir başka konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorum. Biliyor musun? Tabii ki medyumlarla ilgili konuşmak istiyorsun. Nereden biliyorsun? Ben medyumum. Hey, öylesin. Tüm medyumların anasısın. Haklısın. Psişik gücün ne olduğunu bilmek istiyorum. Hepinizin psişik güç dediğiniz duyusu var. Gerçek anlamda bir altıncı duyu. Hepinizin her şey hakkında altıncı duyusu var. Psişik güç, sınırlı perspektifinizden daha geniş bir perspektife yönelme yeteneğinizdir. Sınırlı bireyselliğinizden daha fazlasını bilmek, hissetmek ve hayal etmektir. Etrafınızdaki daha büyük gerçekliğe girebilmek, farklı enerjiyi hissedebilmektir. Bu yetenek nasıl geliştirilebilir? Geliştirmek uygun bir kelime. Tıpkı kas gibi. Hepinizin kasları var ama bazılarınız kaslarınızı geliştirmeyi seçiyorsunuz, bazılarınız olduğu gibi bırakıyor ve daha az kullanıyor. Psişik kasınızı geliştirmek için egzersiz yapmalısınız, kullanmalısınız, her gün, her zaman. Kaslarınız kullanılmadığında yine orada ama zayıf, az kullanılmış. Arada bir sezgisel vuruş yapıyorsunuz ama ona göre davranmıyorsunuz. Bir şeyle ilgili ön seziniz oluyor ama ön sezinizi işitmezden geliyorsunuz. Bir rüya görüyor, bir ilham geliyor ama geçip gitmesine izin veriyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şükürler olsun ki bu kitaplarla ilgili vuruşa dikkatinizi verdiniz, yoksa bu satırları okumuyor olacaktınız. Bu kitapla kazayla ya da tesadüfen mi karşılaştığınızı sanıyorsunuz? Psişik gücü geliştirmenin ilk basamağı bu güce sahip olduğunuzu bilmektir. Her ön sezinize kulak verin. Hissettiğiniz her duyguya, sezgisel her vuruşa dikkat edin. Dikkat edin. Ve bildiğinize göre davranın. Zihninizin sizi engelleyecek konuşmalar yapmasına izin vermeyin. Korkularınıza yenilmeyin. Ön sezinizi korkusuzca ne kadar sık kullanırsanız size o kadar çok hizmet edecektir. Ön seziniz daima orada. Sadece dikkatinizi ona verin. Ama ben her zaman park yeri bulmak türü ön seziden bahsetmiyorum. Gerçek psişik güçten bahsediyorum. Geleceği gören türden psişik güç. İnsanlarla ilgili asla bilemeyeceğin konuları bileceğin psişik güçten bahsediyorum. Ben de onunla ilgili konuşuyordum. Bu psişik güç nasıl çalışıyor? Psişik güce sahip olan insanları dinlemeli miyim? Eğer bir medyum kehanette bulunuyorsa onu değiştirebilir miyim? Geleceğim taşta mı yazılı? Bazı medyumlar odaya girer girmez nasıl seninle ilgili şeyler söyleyebiliyor? Peki ya... Bir dakika, birçok soruyu aynı anda soruyorsun. Biraz yavaşlayalım ve sorularını tek tek ele alalım. Pekala, psişik güç nasıl çalışıyor? Psişik gücün nasıl çalıştığını anlamına yardımcı olacak psişik fenomenin 3 kuralı vardır. 1- Düşünce enerjidir. 2. Her şey hareket halindedir. 3. Yalnızca şimdi vardır. Medyumlar bu fenomenin vibrasyonlarına, titreşimlerine kendilerini açmış insanlardır. Vibrasyonlar bazen zihinde resim oluşturur. Bazen sözlerle şekillenen bir düşüncedir. Medyum bu enerjileri hissetmeyi öğrenendir. Bu önce kolay olmayabilir çünkü enerjiler çok hafif, çok yumuşaktır. Tıpkı bir yaz gecesindeki hafif esinti gibi. Bu esintiyi saçlarınızda hissettiğinizi sanırsınız ya da sandığınızı düşünürsünüz. Çok uzaklardan gelen bir sesi işittiğinizi düşünür ama emin olamazsınız. Gözünüzün kenarından yanan sönen bir ışık gördüğünüze yemin edersiniz ama başınızı kaldırıp baktığınızda ışık yoktur. Acaba hayal mi gördüm diye düşünürsünüz. Başlangıçta taze medyum daima böyle sorular sorar. Usta medyum asla sormaz. Çünkü soru yanıtı uzaklaştırır. Soru sormak zihni devreye sokar. Bu medyumun en son istediği şeydir. Ön sezi zihinde değildir. Medyum olmak için aklınızın dışına çıkmalısınız. Çünkü ön sezi ruhta oturur. Ön sezi ruhun kulağıdır. Ruh, hayatın en ince vibrasyonlarını yakalayacak kadar, bu enerjileri hissedecek kadar, alandaki dalgalanmaları algılayacak ve deşifre edecek kadar duyarlı olan tek enstrümandır. Her birinizin 6 duyusu var, 5 değil. Koklamak, tatmak, dokunmak, görmek, işitmek ve bilmek. Psişik güç şöyle çalışır. Her düşünce enerji yayar. Düşünce enerjidir. Medyumun ruhu bu enerjiyi yakalar. Gerçek medyum durup enerjiyi yorumlamaz. Enerji ona ne hissettiriyorsa sözler adeta ağzından dökülür. Bir medyum ne düşündüğünüzü bu yolla bilir. Yaşamınız boyunca hissettiğiniz her duygu ruhunuzda depolanır. Ruhunuz tüm duygularınızın deposudur. Gerçekten açık bir medyum, yıllarca önce depolamış olduğunuz duygularınızı da şimdi ve burada hissedebilir. Çünkü duygular için zaman yoktur. Duygularınız siz hatırlamasanız da, bastırsanız da daima canlıdır, çevirenin notu. Bir medyum geçmişinizi bu yolla bilir. Yarın da yoktur. Her şey şu anda olup biter. Her olay enerji dalgası gönderir ve kozmik fotoğraf plakasında iz, resim bırakır. Medyum yarının resmini şimdi oluyormuş gibi görür ya da hisseder. Zaten şimdi oluyordur. Bazı medyumlar geleceğinizi bu yolla bilir. Psikolojik olarak bu nasıl yapılır? Genellikle medyum bunu nasıl yaptığını bilmez. Medyum yoğun odaklanmayla kendisinin alt moleküler bileşenini uzaya gönderir. Medyumun düşüncesi hızla çok uzağa giderek uzaktan henüz yaşamadığınız şimdiyi görür. Alt moleküler zaman yolculuğu, öyle de söyleyebilirsin. Alt moleküler zaman yolculuğu. Pekala, bu sohbeti vaudeville gösterisine dönüştürmeye karar verdik. Hayır hayır, ciddiyetle dinleyeceğime söz veriyorum. Gerçekten, lütfen devam et. Tamam. Medyumun alt moleküler parçası odaklandığı imgenin enerjisini emer ve bedenine geri getirir. Medyum resmi görür. Bazen titreme yaşar ya da duyguyu hisseder. Verileri işlemeden anında aktarmaya çalışır. Gördüklerini veya hissettiklerini sorgulamamayı, üzerinde düşünmemeyi öğrenmiştir. Sadece mümkün olduğunca dokunulmadan bilginin akmasına izin verir. Haftalar sonra eğer gördüğü ya da hissettiği şey olursa bu medyuma clairvoyant yani duru görücü denir. Eğer böyleyse neden bazı kehanetler gerçekleşmiyor ya da yanlış çıkıyor? Çünkü medyum geleceğin kehanetinde bulunmuyor. Sadece sonsuz şimdiki zaman içindeki olası olasılıklardan birini yakalıyor. Bu olası olasılıklardan birinin seçimini yapan kişi daima geleceği okunan kişidir. Kişinin yaptığı seçim medyumun gördüğünden farklı olabilir. Size birçok kez anlattığım gibi sonsuz an tüm olası olasılıkları içerir. Her şey milyonlarca farklı yolla olmuştur. Siz sadece algılama seçimi yaparsınız. Algılamanızı değiştirdiğinizde düşüncenizi değiştirirsiniz ve düşünceniz realitenizi yaratır. Her durumda sizin beklediğiniz sonuç zaten oradadır. Yapacağınız tek şey onu algılamaktır, bilmektir. Öyleyse her istediğimiz şey niye gerçekleşmiyor? Bu konuyu birinci kitapta anlatmıştım. Daima kendinize dilediğiniz şeyi değil, yarattığınız şeyi verirsiniz. Algılamanızla düşünceyi, düşüncenizle realitenizi yaratırsınız. Çok kafa karıştırıcı. Bu konuyu daha önce konuştuk ama yine de kafa karıştırıyor. Bu yüzden tekrarlamak önemlidir. Birçok kez işitmek zihninize yerleştirmenize imkan verir ve kafanız sonunda düzelir. Eğer her şey şimdi oluyorsa hangi olasılığı kendi şimdimde deneyimleyeceğime kim karar verir? Seçimleriniz ve seçimlerinize olan inancınız, herhangi bir konuyla ilgili inancınız düşüncelerinizle yaratılır. Bu düşünceler algılamalarınızdan doğar. Algılama olaya nasıl baktığınızdır. Medyum, yarınla ilgili bütün yaptığınız seçimleri görür ve bu seçimlerin sonuçlarını da algılar. Ama gerçek bir medyum size daima yeniden seçim yapabileceğinizi ve sonuçları değiştirebileceğinizi söyler. Ama sonuç zaten olmuşsa kime oldu? Değişik bir sonucu yaşayan ben kim? Zaman çizgisinde birden fazla siz yürüyorsunuz. Bunu ikinci kitapta detaylarıyla anlatmıştık. Yeniden okumanı öneririm. Orada öğrendiklerini, burada öğrendiklerinle birleştirirsen daha zengin bir anlayış kazanırsın. Tamam, haklısın. Biraz daha psişik konularla ilgili konuşmak istiyorum. Medyum olduğunu söyleyen çok insan var. Gerçeğini sahtesinden nasıl ayırabilirim? Herkes medyumdur. Bu açıdan hepsi gerçektir. Senin bilmek istediğin şey onların amacı olmalıdır. Sana yardım etmek mi istiyorlar yoksa kendilerini zenginleştirmek mi? Kendisini zenginleştirme peşinde koşan profesyonel medyumlar, psişik güçleriyle yapabileceklerini söyledikleri vaatlerde bulunur. Kaybedilen sevgiliyi yeniden elde etmek, zenginlik ve ün getirmek, hatta kilo kaybetmene yardımcı olmak gibi. Tüm bunları bir bedel karşılığı yapmayı vaat ederler. Hatta başkasıyla ilgili okuma yapabileceklerini de söylerler. Patronunuz, sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız gibi. Sizden o kişiyle ilgili bir şey getirmenizi isterler. bana bir atkı, bir resim, onun el yazısı, herhangi bir şey getirin derler. Ve size o kişiyle ilgili çok şey söyleyebilirler. Çünkü herkes eşyasının üzerinde enerji parmak izi bırakır. Gerçek bir medyum bu enerji kalıntılarını hisseder. Ama samimi bir medyum asla başkasının size dönmesi, fikrini değiştirmesi için psişik gücünü kullanmaz. Yaşamını, psişik yeteneğini geliştirmeye ve kullanmaya adayan gerçek medyum, başkalarının özgür iradelerine asla müdahale etmez. Başkalarının düşüncelerine asla habersizce girmez. Başkalarının yaşam seçimlerine asla tecavüz etmez. Sizin bencilce çıkarlarınız doğrultusunda asla hizmet vermez. Size ancak kendi yaşam seçimleriniz doğrultusunda yol gösterir. Doğru ve yanlışın olmadığını sürekli söylüyorsun ama şimdi birçok aslaları sıraladın. Niye? Fiziksel evrende işleyen doğal yasalar vardır. Bu yasaların en önemlilerinden biri de neden-sonuç yasasıdır. Yaratılan her sonuç daima sonucu yaratan kişi tarafından deneyimlenir. Bu ne anlama geliyor? Başkasına yaşattığın şeyi bir gün sen yaşarsın. Başkasına yaptığın şey bir gün sana yapılır. Ne ekersen onu biçersin. Aynen öyle. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. İsa kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran derken neden sonuç yasasını öğretiyordu. İşte bu nedenle gerçek medyumdan kaybettiğiniz sevgiliyi geri getirmesini talep ettiğinizde ya da eşinizin bir eşyasını götürüp onunla ilgili bilgi vermesini istediğinizde bu isteğinizi reddeder. Başkalarının seçtiği yola, yaptığı seçimlere asla müdahale etmeyeceğini söyler. Başkaları hakkında özel bilgiler vermez. Bu hizmeti size vermeyi kabul eden kişi, insani zayıflığınızı ve çaresizliğinizi sizden para koparmak için kullanıyor demektir. Bir medyumdan ölen kişiyle bağlantı kurmasını istemek doğru mudur? Niye bunu isteyesiniz ki? Bize söylemek istedikleri bir şeyin olup olmadığını öğrenmek için. Eğer ölen kişi sizin bir şeyleri bilmenizi istiyorsa size bunu bir şekilde bildirecektir, merak etmeyin. Sizden önce giden sevdikleriniz kendi yolculuklarına devam ediyor. Total hazzı deneyimliyor ve total anlayışa doğru yol alıyor. Eğer bir nedenle size ulaşmak istiyorsa, nasıl olduğunuzu bilmek ya da kendisinin iyi olduğunu bildirmek istiyorsa, bunu yapacaklarına güvenin. İşaretleri yakalayın. Sadece sizin hayal gücünüz, tesadüf ya da uydurmanız olarak işaretleri görmezden gelmeyin. Mesajı alın. Tanıdığım bir kadın vardı, ölmek üzere olan kocasına bakıyordu. Ona eğer gidersen ne olur bana iyi olduğunu bildir diye yalvarıyordu. Kocası bu sözü verdi ve 2 gün sonra öldü. Daha bir hafta geçmeden kadın gece yarısı uykusundan uyandırıldı. Yatağının başucunda birisinin oturduğunu hissediyordu. Gözlerini açtığında kocasını yanı başında gördüğüne yemin ediyordu. Gözlerini kırpıp açtığında kocası gitmişti. Bana bu hikayeyi anlattığında halüsinasyon gördüğüne inanıyordu. Evet, bu çok yaygın işaretleri görürsünüz ama zihninizin size bir oyun oynadığını düşünürsünüz. Bu kitaplar için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Neden yapalım ki? Neden bir soru sorup yanıtını aldığımızda yanıta inanmamayı seçelim? Çünkü Tanrı'dan şüphe duyuyorsunuz. Thomas gibi inanmak için görmek, hissetmek, dokunmak istiyorsunuz. Oysa bilmek istediğiniz şey görülemez, hissedilemez ve dokunulamaz. O başka bir boyutta algılanabilir ve bu boyuta açık değilsiniz. Oysa öğrenci hazır olduğunda öğretmen gelir. Peki ya bizim giden kişiye söylemek istediğimiz bir şey varsa? Söyleyeceğiniz şeyi onların işitmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Onlarla ilgili en ufak bir şey düşündüğünüzde varlığın bilinci uçarak size gelir. Ölmüş kişi ile ilgili her düşünceniz o kişinin özü tarafından tümüyle algılanır. Bu iletişimi kurmak için bir medyuma ihtiyacınız yok. Sevgi en iyi iletişim medyumudur. Ah peki, iki yönlü iletişimi nasıl kurarız? Medyum buna yardımcı olabilir mi? Böyle bir iletişim mümkün mü, tehlikeli mi? Ruhlarla iletişimi kurmak mümkündür. Tehlikeli midir? Korkuyorsanız her şey tehlikelidir. Korktuğunuz şeyi yaratırsınız. Oysa korkacak hiçbir şey yoktur. Sevdikleriniz asla sizden uzak değildir. Size daima bir düşünce kadar yakındır. Onlara ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdadır. Onları çağırmak zorunda bile değilsiniz. Çünkü sizi seven kişiler, aura alanınızda en ufak bir rahatsızlık hissettiğinde uçarak size çekilir. Yeni varoluşlarında sevdiklerini rahatlatma olanaklarına da sahip olduklarını öğrenirler. Açıksanız onların rahatlatıcı varlıklarını hissedersiniz. İnsanların giden sevdiklerini odada hissettikleriyle ilgili anlatılan hikayeler doğru olabilir. Emin olabilirsiniz. Sevdiğinizin kolonya ya da parfüm kokusunu ya da içtikleri puronun kokusunu duyabilir, mırıldandıkları şarkıyı işitebilirsiniz. Birdenbire onlara ait şeyleri bulabilirsiniz. Bir mendil, bir cüzdan, bir kol düğmesi ya da mücevher birdenbire ortaya çıkabilir. Belki koltuk minderinin altında, belki dergi yığınlarının altında bulabilirsiniz. Tam sevdiğinizi düşündüğünüz, özlediğiniz, öldükleri için hüzünlendiğiniz bir anda özel bir anın fotoğrafını bulursunuz. Bu şeyler tesadüfen olmaz. Evrende tesadüf yoktur. Şimdi soruna dönelim. İki yönlü iletişim kurmak için medyuma ihtiyacınız var mı? Hayır, bazen yardımcı olabilir mi? Bazen. Bu medyumun motivasyonuna bağlıdır. Eğer medyum size yüksek bedel ödediğiniz takdirde yardım edeceğinizi söylüyorsa oradan anında uzaklaşın. Koşarak. Size gerçekten yardım etmek isteyen bir medyum bir şey talep etmez. Bunu hizmet olarak yapar. Böyle bir medyuma verdiği hizmetin karşılığını elinizden geldiğince verin. Onun cömertliğini suistimal etmeyin. Verebilme imkanınız varken ona çok az vermek ya da hiç vermemek bir suistimaldir. Kimin gerçekten hizmet ettiğine, bilgisini ve bilgeliğini paylaşmaya hazır olduğuna bakın. Bu insanlara saygınızı ve paranızı cömertçe sunun. Onlar da hizmet verirken rahatlıkla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Çünkü bu insanlar ışık elçileridir. 7. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Evet, heyecanla doluyum. 3 yıldır sana sormak istediğim her şeyi sormak istiyorum. Başla.